Bölüm 8. İslam'da reform mümkün müdür? Günümüzde İslamcı akımlar yeniden palazlanır ve 1400 yıl önceki esasları zamanla ortaya çıkmış bir takım değişikliklere de sırt çevirerek olduğu gibi savunur ve toplumu tedirgin ederken kimi çevreler bu ilkelliğe bakıp İslam'ın hiç olmazsa bir reformdan geçmesi gerektiği düşüncesindedirler. Onlara göre İslam, vaktiyle Hristiyanlığın geçirdiği gibi bir reforma tabi tutulursa, çağın gereksinimlerine uygun hale gelecektir. Özünde ilerlemeye engel olmayan bu din için tek sorun budur, denir. Aslında İslam'la ilgili olarak göz ardı ettiği bir takım önemli noktalar bir yana, Hristiyanlıktaki reformun ve sonrasının koşulları ile çağımızdaki koşulları aynı kefeye koymak gibi bir yanlıştan hareket etmektedir bu düşünce. Konuya da oradan girmekte fayda var. Hristiyanlık, reform ve sonrası. Hristiyan dünyasında dinde reform hareketi 16. yüzyılda gerçekleşti. Çeşitli ülkeleri içine alan hareketin asıl etkeni Batı toplumunun o yüzyılda artık açık seçik içine girdiği kapitalist gelişmedir. O gelişmeye sahiplik eden, giderek toplumun öncü gücü olmaya soyunan burjuvazi, kendi yaşam felsefesini de kilise ideolojisinin üzerine çıkarmaya çalışıyordu. Reform hareketinin başlarında burjuvazi önemli bir toplumsal güç haline gelmişti gerçi. Ancak hiçbir ülkede de iktidarda değildi henüz. Bilindiği gibi ilk burjuva devrimi İngiltere'de 17. yüzyıl ortalarında yaşanmıştır. Reform hareketinde itici güç olan burjuvazinin yanı sıra merkezi krallıklar oluşturmuş kimi feodal aristokrasilerin çıkarları da Roma Kilisesi'nin giderek Katolikliğin maddi ve manevi egemenliğine karşı burjuvazi ile birlikte hareket edilmesindeydi. Öte yandan ezilen halk kitleleri eşitlik özlemlerini hiyerarşik toplum düzenine ilişkin olarak Orta Çağ'da kilise babalarının geliştirdiği ilkelerin bir yana bırakılıp ilk Hristiyanlığın saf durumuna dönülmesi istemiyle yansıtıyorlar ve bu savla ortaya çıkan reformcuları destekliyorlardı. Hristiyanlıktaki reformun genel çerçevesi budur. Hareketin kimi kendine özgü özellikleri de şunlardır. Papalığın, Tanrı'nın yeryüzündeki vekili sıfatıyla dünyada da tanrısal iktidar benzeri bir hükümranlık oluşturma ve bu amaçla merkezi krallıklar üzerinde tek otorite olma savı daha 14. yüzyılda yenilgiye uğramıştı. Gerçekten Fransa kralı Güzel Filip'in papalığı yenilgiye uğratması yeni bir gelişmenin başlangıç noktasıdır. Ulusal krallıkların papalık karşısındaki bağımsızlığı yavaş yavaş maddi bir içerikle kazanan değişmez tek manevi otorite düşüncesini yıktı. Bir başka deyişle Hristiyanlıkta reform sonucunu doğuran nedenlerden birisi ulusal krallıkların papalığa karşı bağımsızlık ve egemenlik kavgasıdır. Kiliseye karşı girişilen başkaldırıda temel neden doğaldır ki burjuvazinin ve merkezdeki feodallerin iktisadi çıkarlarıydı. Gerçekten İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka, İsviçre gibi ülkelerde geniş kilise ve manastır toprakları bu sınıflarca ele geçirildi. Böylece 16. yüzyılda kilise maddi güç bakımından büyük darbe yedi ve söz konusu ülkelerde kapitalist gelişme önemli bir adım atmış oldu. Öte yandan sınıfsal çıkarların çatışması felsefi planda da kendini gösterdi. Gelişen burjuvazinin akılcı düşünceleri ile dini dogmalar arasındaki mücadele, iki sosyal sistem arasındaki mücadeleydi aslında. Öte dünya ile bu dünya arasındaki seçimde bu dünyanın kendini kabul ettirmesi düşünce planında önemli sonuçlar doğurdu. Örneğin Kalvinizm, bu dünyada çalışılması ve zengin olunması savıyla burjuvazinin düşüncelerini dile getiriyor ve kilisenin aklı uyuşturan öteki dünya için yaşanması gerektiği yolundaki düşüncesine darbe indiriyordu. Böylece 16. yüzyıl reformcularının geliştirdiği düşüncelerle maddi ve iktisadi birikim günah olmaktan çıkıyor ve tanrısal bir göreve dönüşüyordu. İşte bütün bu gelişmelerin sonucu olarak kilise ulusallaştı. İncil'in ulusal dillere çevrilmesi ve ulusal dillerde ibadet, kiliseler üzerinde devlet denetimi gündemdeki hedeflerdi. Bu anlattıklarımıza benzer gelişmeler İslam'da da olmuş mudur? İslam dünyasında ne kilise krallık kavgasına benzer bir kavga, ne de akılcı düşünceyle din dogmaları arasında öyle uzun boylu adım adım gelişen bir mücadele yaşandı. Bunun asıl nedeni İslam dünyasının bütünüyle farklı tarihsel koşullarda kapitalist gelişme içine girmesidir. Ayrıca İslam'a has kimi özellikleri de belirtmek gerekir. Gerçekten İslam'da devlet örgütünün yanı sıra Batı kilisesine benzer ayrı bir dinsel örgütlenme ve maddi bir gücün temsilcisi olarak ayrı bir ruhban sınıfı olmadı. Bilindiği gibi Hristiyanlık, ilk 300 yıl boyunca yasa dışı bir dönem yaşaması sonucu kilise devlet örgütünden ayrı ve bağımsız bir din örgütü niteliğini kazandı. Orta Çağ bu iki örgütün, yani başında Papa'nın bulunduğu kilise ile çeşitli devletlerin iktidar kavgalarıyla geçti. Bu kavgalar az önce de söylediğimiz gibi dinde reforma giden gelişmelerde önemli bir rol oynadılar. İslam'da ise böylesi çatışmalar olmadı. Aradaki farkın başta gelen nedeni ise şu: Araplarda tek tanrılığa geçiş ile devlete sıçrayışın çakışması yüzünden İslam, Hristiyanlığın tersine daha baştan bir devlet dini olarak doğdu. Bir başka deyişle İslam'da devlet daha baştan başlayarak yeni dinin devletiydi ve devletten ayrı bir dinsel makam yoktu. Selçuklularla beraber bir süre görülen halife hükümdar ayrılığı, batıdaki kilise devlet ayrılığı kadar derinleşmedi hiçbir zaman. Ve hiçbir zaman iki ayrı yönetim, iki ayrı yargı, iki ayrı vergileme olmadı İslam dünyasında. Söz konusu ayrılığın bulunduğu dönemlerde bile halife de, hükümdar da dinsel temele dayanan tek bir iktidarın iki ayrı parçası olarak işlev gördüler. İktidar Allah'ın iktidarıydı her zaman. Kısacası Hristiyan dünyasında kilise devlet ayrılığı reform için elverişli bir ön zemin yaratmış oldu. İslam dünyasında ise iktidarın ayrım kabul etmez dinsel niteliği reformu güçleştirmiş, uzlaşmalara dayanan çözümleri zorlaştırarak kesin sonuçlu mücadeleleri zorunlu kılmıştır. Hristiyan dünyasında reform, başından beri yan yana bulunan iki iktidardan sonuçta dünyasal olan yararına bir takım düzenlemeler yapılması biçimini almıştır. İslam'da ise dinsel ve dünyasal iktidar ayrımı yoktu ki dünyasal iktidar yararına düzenlemeler yapabilme mümkün olabilsin. İslam'da iktidarın bu özelliği, Türkiye'de halifeliğin kaldırılmasının söz konusu olduğu sıralarda da gündeme getirilmiştir. Nitekim Atatürk, hilafet demek, idare, hükümet demektir diyordu. Halifeliğin kalmasını savunanlar da ters yönden aynı kanadaydılar. Yine Atatürk, söylevinde bunlarla ilgili olarak şöyle der: Meclis, 1 Kasım 1922 günü kararıyla kişisel egemenliğe dayanan hükümet biçiminin 16 Mart 1920'den başlamak üzere ve sonsuz olarak tarihe karıştığını bildirdikten sonra bir takım Şükrü hocalar, halifelik demek, hükümet demektir. Halifeliğin haklarını ve görevlerini ortadan kaldırmak hiç kimsenin, hiçbir meclisin elinde değildir savını ortaya atmışlardı. Meclisin, ulusun kaldırdığı kişisel egemenliği halifelik makamında sürdürmek ve padişah yerine halifeyi koymak kuruntusuna düşmüşlerdi. Açıkça görüldüğü gibi dinsel temele dayanan iktidarı savunanların uzlaşmaya hiç niyetleri yoktu ve kesin sonuçlu bir kapışmayı bizzat onlar dayatmaktaydı. Hristiyan dünyası ise yaşamın her alanında adım adım gelişen bir mücadeleye sahne oldu. Bir dizi kavga ve uzlaşma daha büyük kavgalara, daha büyük çözümlere zemin hazırladı. O yüzyıllara baktığımızda her kavgadan sonra kilisenin bir adım geri çekildiğini ve yeni bir mevzide tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Dinsel ideoloji ile akılcı ve bilimsel düşünceler arasındaki mücadele de böyle bir gelişme seyri izledi ve yüzyıllar sürdü. Yaratılış, evrim kuramı, dünyanın ve evrenin yapısı, yazgı gibi konulardaki mücadeleler 19. yüzyıla kadar olan dönemde korkunç çatışmalara konu oldu ve aklın zaferiyle sonuçlandı. İslam dünyasında ise ne dünyanın yuvarlaklığı, ne güneş sisteminin yapısı ve evrenin sonsuzluğu, ne yaratılışın 6 gününe karşı evrim kuramı, ne doğa olaylarının niteliği, ne de dünyanın her yanının keşfedilmesiyle sayıları ve kapladıkları alan hakkında kesine yakın bilgiler edinilen hayvanlar alemi gerçekliği ile Nuh'un gemisinin olası büyüklüğü arasındaki uyuşmazlık tartışıldı. Açıkça görülüyor ki dinde reform yalnızca Hristiyanlığın tarihsel gelişmesi içinde özel bir takım koşulların sonucu olarak gerçekleşmiştir. İslam ise kendine has kimi özelliklerin yanı sıra uyanışını tarihsel olarak Hristiyanlığın reform döneminden farklı koşullar içinde yaptığından ister istemez başka bir gelişme seyri izlenecektir. Nasıl? Konuya açıklık getirmesi bakımından ekleyeceklerimiz var. Fransız devriminin katkısı. Batı'da reform döneminin başlangıcında ne burjuvazinin kilise karşısında üstünlük sağlayabilecek bir gücü vardı, ne de kilisenin burjuvazinin isteklerini bastırabilecek gücü. O yüzdendir ki reform ortaçağ düşüncesinden, dinsel dogmalardan kesin bir kopuş değildir. Adından da anlaşılacağı gibi sadece bir reformdu yapılan. Kilise egemenliğinin, özellikle de Roma Kilisesi'nin egemenliğinin söz konusu olduğu bir düzende, burjuvazi ile ulusal devletlerin başında bulunan feodal aristokrasiler yararına bir takım değişiklikler yapılmıştır. Ne var ki kilise, devletin ve siyasal yaşamın bir parçası olmayı sürdürmüştür. Sosyal yaşamda ise eskisi gibi olmasa da ağırlığını yine korumuştur. Gerçekten reform da geçirse hemen bütün Batı ülkelerinde belli bir mezhep, Katoliklik, Protestanlık, Anglikanlık ve benzerleri devletin resmi dinidir hala. Dinsel konular ile devlet birçok yerde iç içedir. İngiliz ve İsveç krallarının aynı zamanda ulusal kiliselerinin de başı durumuna gelmeleri bir örnektir buna. Bilimsel çalışmalar ve düşünceler reformla beraber yavaş yavaş daha özgürce dile getirilmeye başlanmış olsa da önemli ölçüde dinsel dogmaların baskısı söz konusudur hala. Öyle de olsa o sıralarda sosyal gelişmeye önderlik eden burjuvazi ilerlemenin önünde engel oluşturan kiliseye ve onun ideolojisine karşı devrimci bir tutum içindeydi. Tutuculuk burjuvaziden uzaktaydı henüz. Bundan dolayı burjuvazi tam bir sosyal gelişme adına hem devletin hem de bir ölçüde toplumun ve bireyin din karşısında özgürlüğünü sağlamaya yönelik bir laiklik programını da adım adım ortaya koymaya başladı. Fransız devrimi ile doruk noktasına varacaktır bu gelişme. Gerçekten Fransız devrimi gerek düşünce gerekse uygulama alanında kiliseye karşı verilen mücadelede tarihsel bir dönemeçtir. Burjuvazi devrimci olduğu dönemde kilisenin ideolojisine karşı mücadele içinde kendi dinini oluşturuyordu bir yandan da. Nasıl daha önceki dinler sosyal yaşamı düzenliyor, birer olumlu ve olumsuz değerler sistemi ortaya koyuyor, ödül ve ceza mekanizmaları oluşturuyor idiyseler, burjuvazi de her alanı kapsayan bir ideolojik bütünlük içinde, deyim yerinde ise kendi diniyle ortaya çıkıyordu. Ünlü düşünür Jean-Jacques Rousseau da toplum dinidir bu yeni dinin adı demiştir. Rousseau şöyle tanımlıyordu onu. Kuralları yalın, az sayıda açıklamalara ve yorumlara yer vermeyecek kadar belirli olmalı. Her şeye gücü yeten, akıllı, iyiliksever, her şeyi önceden gören, yardımsever bir tanrının varlığı, doğruların mutluluğu, kötülerin ceza görmesi, toplum sözleşmesinin ve yasaların kutsallığı. Görüldüğü gibi Rousseau'nun toplum dini, toplumca belirlenen ve yine toplumca gerekli görüldüğünde değiştirilen yasalar ile bu yasalara bir saygı sonuçta. Bir başka deyişle din bir toplum sözleşmesi. Böylece din gökten yere indirilmiş oluyordu. İşte Fransız devrimi din ile ilgili olarak bu düşüncelerin de uygulanmasıdır bir yerde. Kilise dininin devlet ve toplum yaşamının dışına atılması, kiliselerin aklın tapınakları haline getirilmeleri, akla en büyük kutsallığın tanınması, devletin resmi dininin olmadığının ilan edilmesi, bütün bu uygulamalar Rousseau'nun ve öteki aydınlanmacıların düşüncelerinin sonuçlarıydı. Gerçekten Fransız devrimi devrimci burjuvazinin yükselen hareketinin doruğuydu. burjuvazinin devrimciliğinin doruğu da diyebiliriz buna. Böylece mülkiyet sahibi bir sınıf olarak gidilebilecek yere kadar gidilmişti. Hatta biraz ileri de gidilmişti. Varılan noktada burjuvazinin sınıf çıkarlarını tehdit eden bağımsız halk hareketi başlıyordu. 1793'ün Jacobenleri ve arkasından Babeuf hareketi burjuvazinin kabul edemeyeceği bir yerdeydiler. İşte bu nokta burjuvazinin tutuculaşmaya başladığı noktadır. Çünkü sosyal gelişmenin bayrağı yavaş yavaş başka ellere geçiyordu. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde sosyalist düşünce ve hareket devletin yanı sıra toplumun ve bireyin de dinsel ideoloji karşısında tam özgürlüğünü savunan programıyla din konusunda da devrim Fransasının ve Jacobenlerin mirasını üstlenip daha da ileri götürüyordu. 19. yüzyıl ile 20. yüzyıldaki sosyal atılımların incelenmesi aradaki sürekliliği gösterir. Sözü yeniden Fransız devrimine getirelim. Burjuvazinin Jacoben iktidar döneminde din konusunda benimsediği tavır, yukarıda belirttiğimiz tıkanış yüzünden daha sonra sürdürülemedi. Birçok noktada tekrar geriye dönüldü. Öyle de olsa din ile devletin birbirinden kesin olarak ayrılması Fransız devriminin bir kazanımı olarak kaldı. Bir başka deyişle insanlık 16. yüzyılın reformcu çözümünden daha ileri bir çözüm bulmuş oluyordu. Bundan dolayıdır ki daha sonraları bu konuda bir adım atmak isteyen her hareket Fransız devriminin bu kazanımına sarılmıştır. Sorunun açıklanışını başka bir açıdan da dile getirebiliriz. 16. yüzyılın Avrupa'sında reform yanlıları toplumsal mücadelede bir kutuptular. Aynı yüzyılda eşitlik özlemleriyle patlak veren köylü hareketinin geleceği yoktu. Ne toplumsal koşullar böyle bir özlemin gerçekleşmesi için yeterliydi, ne de başkaldıranların ilk Hristiyanlığın ilkel eşitçiliğine ve Hristiyanlık öncesi Avrupa'sındaki kabile eşitçiliği özlemine dayanan ütopik programları gerçekçiydi. Onlar çok daha sonra gelecek sosyal devrimlerin habercileri oldular yalnızca. Başka bir deyişle 16. yüzyıl Avrupa'sında geleceğin temsilcileri reformculardı. Ne var ki reformcular toplumların devrim çağına adım atmalarıyla geleceklerini de kaybettiler. Bir ara akım haline döndüler ve zaman zaman sonuçsuz kalan bir takım girişimlerin sahibi olmaktan öteye gidemediler. Önemli olduğu için tekrarlayalım. Fransız devrimine kadar burjuvazi, dinsel ideoloji ve sistemin karşısında kendi ideoloji ve sisteminin insanlığın nihai kurtuluşunu sağlayacağına inanmıştı. Öyle olduğu için de dinsel ideolojiye cesaretle karşı çıkıyordu. Ne var ki burjuvazi 19. yüzyıldan başlayarak bu inancını kaybetti. Gelişmeler bu yeni sınıfın bütün insanlığın değil sadece kendi kurtuluşuna giden yolu açtığını gösterdi. Öte yandan burjuvazinin yeni muhalifleri, başta sosyalistler, her türlü sömürüye son vermeyi amaç edinen programlarla ortaya çıktılar. Tutuculaşan burjuvazi, sosyalist düşüncenin oluşturduğu tehlike karşısında daha bir yüzyıl önce can düşmanı olduğu kiliseyle bağlaşıklığa gitti. Niçin? Çünkü burjuvazi devletin din karşısında özgür kılınmasıyla amacına ulaşmıştı. Ancak bireyin ve toplumun dinsel ideoloji karşısındaki bağımlı durumunun sürmesinde de yerleşik düzenin değişmemesi açısından yarar görmekteydi. Eklemiş olalım. Burjuvazinin dinsel ideoloji ve dinsel güçlerle bağlaşıklığını emperyalizm çağında ezilen ülkelerde daha belirgin biçimde görüyoruz. Gerçekten dinsel ideolojiye en ufak bir eleştiri bile getirilememektedir artık. Öte yandan yine bu ülkelerde burjuvazinin önderliğinde gerçekleşen ve sosyal bir devrime de yönelen kurtuluş savaşları emperyalizme karşı cephenin öğeleri olmuşlardır. Öyle olunca da bu hareketlerin din konusundaki tutumları yerleşik düzenin sürmesinde çıkarı olan emperyalist burjuvazinin ve onun bağlaşığı durumunda olanların ya da geri ülkelerde varlıklarını önemli ölçüde hala sürdüren kapitalizm öncesi güçlerin tutumlarının zıddıdır. Başka bir deyişle bu hareketlerin benimsediği tutum devrimci burjuvazinin geçmişteki tutumu yani Fransız devriminin tutumu olmaktadır. İşte bir yerde ulusal nitelik taşıyan uyanış sürecine 19. yüzyılın ikinci yarısıyla 20. yüzyılda giren İslam dünyasının neden batıda olduğu gibi bir reform yaşamadığını bu koşullar içinde değerlendirmek gerekiyor. Uyanan İslam dünyasını etkileyen düşünceler, Avrupa'da 18. yüzyıl aydınlanma hareketinde ete kemiğe bürünen, 19. ve 20. yüzyıllarda büyük sosyal devrimlere yol açan ve bu devrimlerle daha da güçlenen düşüncelerdi. Bir başka deyişle İslam dünyası bu sorunlar üzerinde düşünmeye başladığında dinde reform bir seçenek olmaktan çoktan çıkmıştı. Bir yanda dinsel ideoloji ve kurumların olduğu gibi kalmasını savunan emperyalist burjuvazi, onunla işbirliği edenler ve her türlü sosyal değişmeye karşı çıkan güçler vardı. Öte yanda ise sosyal ilerlemeden yana güçler bulunuyordu. Bu iki akım arasında bocalayanlar, geçici olgular olarak kalmaya mahkumdular. Nitekim 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Cemalettin Afgani ve çömezleri bizde İslam mecmuası çevresinin akla üstünlük tanımaları, geleneklerle aklın çatıştığı noktalarda aklın yeğlenmesini önermeleri, dinin ulusallaştırılması ve boş inançlardan arındırılması gerektiği yolundaki düşünceleri bundan dolayı fazla yankı bulamadı. Böylece İslam dünyasındaki en büyük sosyal atılım olan Türkiye'deki Cumhuriyetçi laik devrim, 16. yüzyılın reformcu çözümü değil, devrim Fransası'nın alabildiğine köktenci çözümünü benimsedi. Tanrı'nın gölgesi halifenin saltanatını yıkarak kurulan Cumhuriyet Türkiye'si devrimci bir tutum ortaya koydu. Onun bu konudaki uygulamaları Jean-Jacques Rousseau gibi aydınlanmacıların çözümlerinden ve devrim Fransasından önemli izler taşımakta, öte yandan gerçek çözümün laiklikte olduğunu gözler önüne sermektedir. Gerçek çözüm laikliktedir. Konunun hemen başında şunu belirtmeli. Türkiye din konusunda Cumhuriyeti kuranların köktenci tutumuna birdenbire gelmedi. 18. yüzyılda başlayan ve Tanzimat hareketinden sonra hızlanan arayışların ve bir dizi denemelerin ulaştığı son aşamadır bu. Nasıl? Gerçekten bizde ilerici hareketin ilk temsilcileri olan genç Osmanlıların din konusundaki anlayışları reformcu bir anlayıştı aslında. Bu aydınlar liberal düşüncelerini ve Batı dünyasına özlemlerini İslam'ın ilkelerine uygunmuş gibi göstermeye çalışıyorlardı. Örneğin biat, onların sözlüğünde halkın hükümranlık haklarını hükümdara kendilerini yönetmesi için vermesi anlamına geliyordu. İçtihat parlamento yasaması, meşveret demokrasi, ilim de bilim demekti. Bu terimlerin geçmişte gerçekten bu anlamlara geldiğini içtenlikle düşünenler vardı. Kimisi ise yüzyılların yerleşmiş inançlarına açıkça karşı çıkamadıkları için yeni düşünceleri bu biçimde savunabiliyorlardı. Ne var ki genç Osmanlıların karşısında söz konusu kavramları asıl içerikleriyle savunan dinci çevreler bulunuyordu. Ne olursa olsun dine yeni bir içerik kazandırma istemleri bir özlem olmaktan ileriye gidemedi. Arkadan gelen Abdülhamit yönetimi bu yöndeki çabalara büyük bir darbe indirdi. O dönemde meşveret, biat, ümmet, içtihat gibi kavramlar asıl içerikleriyle İslamcılarca yaşama geçirildi. Tanzimattan sonra dinde reform anlayışının yanı sıra din ve devlet işlerinin birbirinden bütünüyle ayrılması anlamında laik bir anlayış da doğmaya ve gelişmeye başlamıştı. Belli ölçülerde Şinasi'de ilk savunucusunu gördüğümüz laik anlayış, daha sonraları Ali Suavi ve yüzyılımızın başlarında da Tevfik Fikret savundu. Ne var ki dönemin din konusundaki egemen anlayışı reformcu anlayıştı. Abdülhamid'in yıkılışından sonra bu görüşlerin yeniden canlandığına tanık oluyoruz. İkinci meşrutiyet yıllarında dinde reformu savunan çeşitli çevreler görüyoruz. Dinde reform isteğinin en çok yandaş topladığı dönem bu dönemdir. Türkçüler, Batıcılar ve İslamcılar arasında reformdan yana olanlar vardır. İçtihat ve İslam Mecmuası gibi dergiler genişliğine tartıştılar bu konuyu. İçtihat dergisinde Abdullah Cevdet gibi Batıcılar kendi görüşlerini İslam'la uzlaştırarak savunmaya çalışıyorlardı. Muhammed Abduh gibi Arap dünyasından, Musa Carullah gibi Rusya Türklerinden İslam düşünürlerinin görüşlerine de yer veriliyordu dergide. Yayınlanan yazılarda genellikle içtihat özgürlüğü üzerinde duruluyor, İslam'ın gelişmeden yana olduğu işleniyor, yazgıya inanışın, tevekkül ve miskinliğin doğuyu geri bıraktırdığı savunuluyor ve kadını toplum yaşamının dışında bırakmanın yanlış olduğu belirtiliyordu. Ne var ki dinde reform konusunda asıl etkili görüşler İslam mecmuası çevresinde toplanan Ziya Gökalp ve arkadaşlarına ait görüşlerdir. Gökalp'in İslamiyet'in Türkleştirilmesi olarak özetleyeceğimiz reform programının uygulanması amacıyla İttihat ve Terakki döneminde bir takım adımlar da atılmıştır. Ziya Gökalp ve arkadaşlarının önerdiği din reformu, Türklerin din anlayışında, eğitim sisteminde ve hukukunda kendi törelerine ve sosyal vicdanına göre bir dizi yeniden düzenleme biçimindeydi. Kur'an'ın ve ibadetin Türkçeleştirilmesi isteniyor ve dinde reformun İslam'a aykırı olmadığı da ileri sürülüyordu. İnancın temeli olan tevhid, yani Allah'ın birliğine inanmak değişmeyecek, ancak şeriat sosyal olduğu için değiştirilebilecekti. Şeriat yerine Türkçeleştirilmiş İslam hukuku ve modern hukukun uzlaştırılmasıyla ortaya konacak yeni bir hukuk öneriliyordu. Kaza ve kaderin Allah'ın fiziksel yasaları olduğu öne sürülüyor ve insanların bu yasaları keşfedebilecekleri söylenerek inançla pozitif bilimler uzlaştırılmak isteniyordu. İttihat ve Terakki iktidarı döneminde yaptığı bir dizi düzenleme ile dinde reformu gerçekleştirmeye çalıştı. Girişilen denemelerin birçoğu da Ziya Gökalp'in önerileri doğrultusundaydı. Ne var ki bu dönemde harcanan çabalar dinde reform yolunun çıkmazını göstermiş, devrimci bir tutuma yönelmekten başka çare olmadığı yolundaki görüşleri güçlendirmiştir. Neydi yapılanlar? Gotthard Jackse'ye göre Ziya Gökalp ve öteki Jöntürklerin savundukları reformun amacı şuydu. Şeyhülislamlığı eğitim ve yargı gibi dünyasal görevlerinden kurtarmak ve onu salt bir yüksek din görevlisi haline getirmek. Vakıflar yönetimini de güçlendirmek. İttihat ve Terakki yönetimi döneminde yapılan ve dinde reform doğrultusundaki çabalar olarak nitelendirebileceğimiz çalışmaları ise şöyle özetleyebiliriz. Fetvahanede bilimsel bir komisyon kurulması hakkında 7 Eylül 1910 tarihli nizamname, 10 Mayıs 1911 tarihli Evkaf Okulu Kanunu, 1912 ve 1914 yılında Evkaf Nazırlığı ile ilgili olarak çıkarılan kanunlar, camilerde vaaz ve nasihatlerde bulunmak isteyenler hakkında 9 Nisan 1914 tarihli nizamname, fetvahanedeki fetva heyeti hakkında 23 Temmuz 1914 tarihli nizamname, müftülerin görevleri hakkında 4 Haziran 1917 tarihli nizamname, 1917 yılında çıkarılan Hukuku Aile Kararnamesi, 5 Mart 1918 tarihinde dinsel gerçekleri ve İslamlığın yüce düşüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla bir İslam Bilgeliği Evi, Darül Hikmetül İslamiye'nin kuruluşu ve ilgili kanun. Bunlara şunları da ekleyebiliriz. 1910, 1914, 1917 yıllarında medreselerin düzenlenmesi konusunda çıkarılan kanunlar. 1914 yılında bir kadı okulu ve bir vaiz okulu açılması hakkında kanun. Medreselerdeki düzenlemeler eğitim programına fizik, kimya, astronomi, geometri, coğrafya gibi yeni derslerin eklenmesi biçimindeydi daha çok. Eğitimle ilgili reformların amacı gittikçe daha fazla dünyasal eğitim, konu ve dallarının ders programlarına sokulmasına yönelikti. İttihat ve Terakki'nin devlet yönetimini dinin denetiminden çıkarmak amacıyla yaptığı düzenlemeler ise şunlar. Şeyhülislam bir kabine üyesi olarak geniş yetkilere sahip bulunuyordu. Eğitimin ve yargının önemli bir bölümünü denetiminde tutuyor, kimi alanlarda ise yasama yetkisi kullanılıyordu. Reformdan yana olanlar, Şeyhülislam'ın bu konumu sürdükçe dinde istenen reformun başarıya ulaşmayacağını düşünüyorlardı. Öte yandan din çevreleri de Şeyhülislam'ın yetkilerini artırarak meclisi fiilen yetkisiz duruma getirmeye çalışıyorlardı. İktidar, bu yöndeki bir gelişmeyi önlemek ve düşündüklerini gerçekleştirmek amacıyla 1916 yılında Ziya Gökalp'in hazırladığı bir muhtıraya uygun olarak Şeyhülislam'ı kabineden çıkardı. Şunlar da aynı doğrultuda aldığı önlemler arasındaydı. şeriat mahkemelerinin Şeyhülislamlıktan alınarak adalet nezaretine bağlanması, Evkaf idaresinin devletin ayrı bir mali ticari dairesi halinde dinden ayrılarak bir kabine üyesine bırakılması ve ayrıca bütün medreselerin marif nezaretine bağlanması. 1917 yılında hukuk alanında da bir takım düzenlemeler yapılarak yukarıda belirttiğimiz hukuku aile kararnamesinin yanı sıra şeriat mahkemeleri usulü kanunu da çıkarıldı. İstenilen sonucu verdi mi bütün bu önlemler? İttihat ve Terakki'nin çeşitli alanlardaki reform denemeleri istenilen sonucu vermedi. Örneğin aile hukuku ve ilgili kararname çıkarılışından bir süre sonra yürürlükten kaldırıldı. Neydi bu çıkmazın kaynağındaki? Bu çıkmazın kaynağında kanunların hala dinsel esaslara dayandırılması çabası bulunuyordu. Öyle olunca öteki önlemlerde birer yarım önlem olmaktan ileriye gidemedi. Atılmış olan ağır aksak adımlar İttihat ve Terakki iktidarının devrilmesiyle yeniden geriye alındı. Cumhuriyet yönetimine işte böyle bir deneyimle devredildi din sorunu. Ve bu deneyimden dolayıdır ki genel olarak yapılanlar düşünüldüğünde Cumhuriyeti kuranların dinde reform yönünde pek bir çabası olmamıştır. Atatürk'ün Balıkesir konuşmasında değindiği hutbelerin Türkçe verilmesi ve günün sorunları ile ilgili olması, camilerin günün gereksinmeleri doğrultusunda kullanılmaları, 1923 yılında Atatürk'ün oluşturulduğunu açıkladığı İslam Araştırmaları Kurulu, 1925 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir bilimsel bölüm kurulması için yapılan çalışmalar ve uygulanmayan 1928 tarihli dini ıslah beyannamesi bir bakıma önemsiz kalacak kimi girişimlerdir. Cumhuriyeti kuranlar için reformcu yola sapmak şu bakımdan da mümkün değildir. Devletin dinde reform işini üstlenmesi, o devletin dinsel bir nitelik kazanması ile aynı anlama gelirdi bir yerde. Başka bir deyişle laik devlet anlayışından ödün vermeden, yurttaşların dinsel inançları konusunda yan tutmuş olmadan devletin dinde reform işini yürütmesi olanaksızdı hemen hemen. Balıkesir konuşmasını yaptığı sıralarda Atatürk'ün dinde halkın yararına ve günün koşullarına göre bir takım düzenlemelerin yapılabileceğini düşündüğü açıktır. Ancak bunun aslında sadece düşüncede kaldığını çok iyi görebiliyoruz bugün. Dinsel gericilikle mücadele, çağdaşlaşma amacı Cumhuriyeti kuranları din konusunda açık ve net bir tavır takınmaya zorlamıştır. Başka bir deyişle reform yolunu kapatan günün koşullarıdır. Gerçekten Atatürk reformcu bir çözüme yönelmek yerine sorunu ve çözümünü pek açık koymuştur ortaya. 1937 yılında TBMM'nin açılış konuşmasında söylediği şu sözler eski dinleri nasıl değerlendirdiğini belirtmesinin yanı sıra eskinin yerine neyin konulduğunu da göstermektedir. Dünyaca bilinmektedir ki bizim devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı siyasetler idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat bu prensipler gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutulmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten veya gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan alıyoruz. Fransız devriminin açık tutumu vardır bu sözlerde. Burada da gökten yere inilmiştir. Jean-Jacques Rousseau'nun toplum dininde olduğu gibi Atatürk'te de dinin toplum çıkarından hareketle tanımlandığını görüyoruz. Atatürk'e göre hangi şey akla, mantığa, toplum çıkarına uygundur, biliniz ki o bizim dinimize uygundur. Rousseau, din son derece yalın olmalıdır derken Atatürk de dinin icabatını öğrenmek için şundan bundan ders ve akıl hocalığına ihtiyacımız yoktur. Analarımızın, babalarımızın kucaklarında verdikleri dersler bile dinimizin esasatını anlatmaya kafidirler demektedir. Açıktır ki böylesi bir din anlayışı, kutsal kitabı, sünneti, icma ve kıyasıyla bir bütün olan İslam dininden pek farklıdır. Atatürk'ün tanımlamak istediği din, modern bir toplumun kabullendiği ve reddettiği değerler bütünüdür. Kişinin aile çevresinde ya da Atatürk'ün başka bir konuşmasında değindiği gibi laik eğitimin egemen olduğu okulda öğreneceği din ancak böyle bir dindir. Cumhuriyeti kuranların bakışı günümüzde din konusunda çözümün ne olduğu konusunda çok önemli ipuçları ve örnekler veriyor. Şöyle özetleyebiliriz bunları. Devletin resmi dini yoktur. Öyle olduğu için de devlet herhangi bir dinin propaganda ve eğitimine araç edilemez. Din devlet yaşamının bütünüyle dışına çıkarılmıştır. Öte yandan hangi alanda olursa olsun din ilkeleriyle çatışılan her yerde günün gereksinmelerine ve aklın söylediğine göre hareket edilmiştir. Çünkü 14 yüzyıl önceki zamanın ve ortamın ihtiyacına göre lüzumlu ve yeterli görülmüş esasların yerine bugün birçok çeşitli konumlar veya usuller konuşulması zorunluluğu görülmüştür. Laik bir düzen doğrultusunda atılan adımları okuyucular pek iyi bilseler de tekrarlamış olalım. 1923'te Cumhuriyet'in ilanının arkasından 1924'te halifelik ile şeriye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Şeyhülislamlık yerine Diyanet İşleri Reisliği kurularak ruhanilik devletin denetimi altına alındı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile din okulları düzenine son verildi. Medreseler kapatılırken şeriat mahkemelerinin yerini adli mahkemeler aldı ve kanunlar laik bir temel üzerinde yeniden düzenlendi. Tekke ve zaviyeler kapatıldı. İslam saat ve takviminden batı düzenine geçildi. 1926'da da laik ilkelere dayanan medeni kanun ilan edilecektir. Göz açıp kapayıncaya değin olmuştur bunlar. Çünkü cumhuriyeti kuranların beklemeye tahammülleri yoktu. Nedir onlara yöneltilecek eleştiriler yaptıklarında? Onlara yöneltilecek eleştiri, neden din ve geri anlayışlar karşısında köktenci bir tutum içine girdiniz değil, neden daha köktenci olmadınız olabilir? Gerçekten o günlerin koşullarında toplumu daha da ileriye götürebilmek için geri anlayış ve kurumlara karşı yürütülen mücadelelerin toplumun altyapısına inen daha köklü atılımlarla beslenmesi gerekiyordu. Geleneksel yapılar kırılıyordu ama eski ve geri anlayışları yaratan ve yaşatan feodal temel toprak üzerinde hala gücünü sürdürüyordu. Örneğin bir toprak reformu bir türlü yaşama geçirilemedi. O yüzdendir ki cumhuriyeti kuranların pek büyük bir çaba ve cesaretle gerçekleştirdiği bu ulusal ve demokratik kazanımlar bir yönüyle toplumumuza yerleşse de bir başka yönüyle daha da geliştirilmeyi ve ileri götürülmeyi bekliyor. Devleti dine bağımlı olmaktan kurtarmak ama toplumu ve bireyi de din karşısında bağımsız kılmak. Asıl yapılması gereken bu. Konumuza dönelim. Aklın akıl ötesiyle uzlaşmasının mümkün olmadığı bir çağda reform önerilerinin yani akıl ötesi düşünce ile uzlaşma önerilerinin ciddi bir yankı bulma olasılığı yoktur. Günümüzdeki reform önerileri göz önüne alındığında şöyle garip bir durumla karşılaşıyoruz. Bugünkü İslamcı akımlar 14 yüzyıl öncesinin din esaslarını olduğu gibi savunuyorlar. Hiçbir konuda en küçük bir değişiklik söz konusu değil. Değişiklik ne kelime? Dinci çevreler İslam'ın hoşgörülü bir yorumuna bile katlanamıyorlar. Hatta dinde zamanla ortaya çıkmış bir takım değişiklikleri de temizleyerek İslam'ı başlangıçtaki durumuna döndürmek de ileri sürdükleri arasında. Belli bir mantığı vardır bu tutumun. Dinsel ideolojinin tüm gücü Tanrı buyruğunun bir bütün olarak kabul edilmesinde yatmaktadır. Hele İslam gibi kutsal kitabı başından beri yazılı halde bulunan bir din için pek önemlidir bu. Çağa ve akla uygun olarak kimi düzenlemeler yapma yoluna girildi mi sihir bozulacaktır. Öyle olduğu içindir ki İslam dünyasında reform istemlerinin hiçbir şansı olamaz. Ama dini asıl haline döndürme gibi bir eylem her zaman yandaş bulur, buluyor da. Dinci çevrelerin doğru ya da yanlış gerekçeleri de vardır. Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik adlı kitabında Katolik Kilisesi'nin 15. yüzyıla gelindiğinde özünden sapmış yani deforme olmasından dolayı dinde reformun gerekli hale geldiğini, İslam'da böyle bir durumun söz konusu olmadığını, dolayısıyla reform sözünün edilemeyeceğini söylüyordu. 1950-1960 arasındaki reform önerilerine karşı Sebilür Reşat dergisi de şöyle diyordu. Dinde reform yapılmasına yönelik görüşler de Siyonistlerin, Masonların ve Komünistlerin dinsiz düzen kurmaya yönelik önerisi sayılmak lazım gelir. Fahrettin Altay'ın o sıralarda yayınlanan Dinde Reform doğrultusundaki kitabı da din çevrelerince şiddetli tepkilerle karşılanmıştı. Benzer görüşlere aynı tepkiler bugün de vardır. Eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Kral Fahd'ın basında reform önerileri olarak değerlendirilen sözlerine karşı bunları reform önerisi olarak değerlendirmediğini, dinde reform düşüncesinin doğru olmadığını, yapılması gereken şeyin ancak kitap ve sünnetin ışığında ki Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sahih sözleri sağlıklı bir şekilde elimizdedir, yeni durumlara göre içtihatlarda bulunmak olduğunu söylemiştir. Bu yeni durumlara göre içtihatlarda bulunmak da ufukta bir türlü gözükmez. Ya da görülen, kızların başını türbana sarıp kadını çarşafa dolamak ve emekçilerin de asla ve asla grev yapamayacakları hakkında gerekçe üstüne gerekçe uydurmak. Sonuç olarak ortaya çıkan tabloyu şöyle özetleyebiliriz. Dinsel akımların ve dinsel ideolojiyi savunanların dinde reform düşünceleriyle en ufak bir ilgileri yoktur. Dinsel akımların karşısında bulunanlar ise devletin ve bireyin din karşısında özgürlüğünü öngören bir laiklikten yanadırlar. Tek başına bu genel tablo bile dinin çağın gereksinmelerine uydurulması düşüncesinin temelsizliğini göstermeye yeterlidir. Kısacası dinde reform hiç kimsenin istemi değildir. Öyle olduğu için de ciddiye alınması söz konusu olamaz. Ayrıca dünyada başkaları adına reform yapmak gibi bir acayiplik henüz keşfedilmedi. Luther ve Calvin başarılı birer din reformcusu olabildiler. Çünkü aynı zamanda ikisi de dindardılar ve Hristiyanlara kilisenin dışından seslenmiyorlardı. Dinin içinde kalıp oradan bayrak açmışlardı. Ancak öte yandan bugünkü şeriatçı akımı İslam dünyasının uyanışı olarak da göremeyiz. İslam dünyasında 100 yılı aşkın bir süredir bir uyanış vardır gerçi ama bugün gördüğümüzle ilgisi yoktur onun. Halk hareketlerinin gerilemesi, düşünsel plandaki bunalımın yarattığı olumsuz koşulların varlığı, dünyanın içinde bulunduğu kargaşalık gibi etkenlerin sonucu güçlenen bir akımdır günümüzde dolaşan. Gökten ve gaipten gelen ilhamlarla uyanış olmaz. Müslüman ülkelerde uyanış, başta bizim milli kurtuluş savaşımız ve onu izleyen köklü dönüşümler olmak üzere laiklik düşüncesinin açtığı yolda başladı ve sürüyor. Bu gerçeğin yüklediği iki görev var. Toplumda, özellikle siyasal yaşamda, akla karşı bütün akımlara olduğu gibi şeriatçı akıma karşı da önlem almak. Onun yanı sıra laik devrimi daha da ileriye götürüp kökleştirmek ve derinleştirmek. Bundan sonraki bölümlerde bu konulara değineceğiz.